Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18'tir, 1401, Hicri Kameri 9 Zilhicce 1443 ve Miladi 9 Temmuz 2022 Cumartesi. Ayrıca dünya Müslümanlarının en büyük bayramlarından olan Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanatlı ile Kurban Bayramı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kurban Bayramı Kulluk ve İbadet Bayramı ve İran'ın Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yarın İslam İran genelinde mübarek Kurban Bayramı namazı kılınacak. Türkiye'de bugün mübarek Kurban Bayramı namazı kılındı. Beşar Esad Halep'te Kurban Bayramı namazına katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas ile görüştü. Pazarda görev yapacak yerli muhribin inşaatı son buldu. Ve İran ile Katar arasında havacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Şimdi haberler.
Yarın İslam İran'da mübarek Ramazan Bayramı ülke genelindeki camilerde kılınacak. Bugün Arefe günü duası etkinliği İslam İran'da kutsal mekanlar, camiler, Hüseyiniyeler ve tekkelerde Müslüman vatandaşların görkemli ve coşkulu katılımı ile düzenlendi. Müslüman halk Arefe duasını Şiilerin 3. imamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Arafat çölündeki duası annesi için Arefe duasını okuyup Yüce Allah'tan af dilediler. Bu bağlamda kutsal kent Meşed'de ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde binlerce vatandaşın katılımıyla Arefe duası etkinliği düzenlendi. Yarın İran'da mübarek Kurban Bayramı'dır.
Bugün 9 Zilhicce Arefe günüdür. Bugün günahların affedildiği ibadet ve dua okuma günü olarak biliniyor. Arefe büyük İslam bayramlarından sayılır. Bugün de Arafat çölünde olan büyük bir tevfik elde etmiş olur. Arefe günde okunacak birçok dua ve yapılacak amel vardır. Bugün de yapılacak en iyi amel duadır. Hac etkinliğine katılanlar akşam saatlerine kadar Arafat'ta kalıp ardından Meşarul Haram'a doğru hareket ediyorlar.
Bugün Türkiye'de mübarek Kurban Bayramı namazı kılındı. Müslüman Türkiye vatandaşları bugün mübarek Kurban Bayramı namazı için ülkede camilere akın ettiler. Bu bağlamda İstanbul'da büyük ve tarihi camilere gelen Türkiye vatandaşları bu Kurban Bayramı namazını ikame ettiler. Türkiye'den namazın ardından aileler birbirine ziyaret edip kurbanlıklar kesiyorlar.
Mescid-i Aksa'da mübarek Kurban Bayramı namazı binlerce Filistinli Müslümanın katılımıyla kılındı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Yaklaşık 150 bin Filistinli bu sabah bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Filistinliler sabah erken saatlerden itibaren Kudüs'ün çeşitli mahallelerinden 1948'de işgal edilen topraklardan ve Batı Şeria vilayetlerinden Mescid-i Aksa'ya akın etmeye başladı. Eski belde semti kapılarından ve sokaklarından geçerek gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeye giren Filistinliler yüksek sesle tekbir getirdi. Bayram namazının başlamasından hemen önce Mescid-i Aksa'nın avlusu cemaatle doldu. İşgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılan Filistinli erkek ve kadın aktivistler de bayram namazını Mescid-i Aksa yakınlarında eda etti. Filistinli aktivistler aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen çocuklara Kubbetus Sahra namazgahı bölgesinde çeşitli hediyeler ve cemaate bayram şekeri dağıttı. Bu arada işgal polisinin sabah erken saatlerden itibaren eski belde semti çevresinde ve sokaklarında geniş önlemler aldığı ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında bazı gençleri durdurarak kimlik kontrolü yaptığı, gençlerden bir kısmının Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermediği belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bu sabah Halep kentinde Kurban Bayramı namazına katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bu sabah yüzlerce kişinin de katıldı. Halep kentindeki Sahabe Abdullah bin Abbas Camisi'nde Kurban Bayramı namazını eda etti. Suriye Devlet Başkanı Esad mübarek Kurban Bayramı günü dolayısıyla yayınladığı mesajında ülkesinin tam şekilde terörizm ve işgalcilerden kurtulması ve bölge ve dünyadaki yerini yakalamasını temenni etti. Kurban Bayramı namazının ardından Beşar Esad Halep sakinleriyle yakından görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider Kurban Bayramı tebrikinde bulunduğu bölgesel vekili ilişkileri ele aldı. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli makam Mahmut Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti. Buna rağmen Erdoğan, dün de işgalci İsrail Başbakanı Herzog ile telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yapmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri birliklerinin katılımı ile 1401 sürdürülebilir güvenlik deniz provası gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri birliklerinin katılımı ile düzenlenen 1401 sürdürülebilir deniz provası başarı ile düzenlendi. Prova sırasında yerli üretim olan elektrooptik sistemleri, elektronik savaş sistemleri ve diğer sistemler bu prova sırasında başarı ile test edildi. Yesir ve Ebabil isimli İHA'ların imkanları ile deniz araçlarının keşif operasyonu, komandolar ve deniz piyadelerinden operasyon provasının gerçekleştiği tatbikata helikopterler ve muhripler katıldı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Demavent adlı yerli muhribin inşaatının son bulduğunu bildirdi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hazar Denizi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Güvenlik 1401 tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, Hazar'da görev yapacak Demavent adlı yerli muhribin inşaatının son bulduğunu bildirdi. Amiral İrani tatbikatla ilgili olarak bu tür çalışmalar komşu ve kardeş ülkelerle ortaklaşa yapılırsa güvenlik seviyesi kesinlikle önemli ölçüde artacaktır dedi. Sürdürülebilir Güvenlik 1401 tatbikatı deniz kuvvetlerine ait muhripler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla dün başladı. Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Hamza Ali Kabiyani, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının birimlerin performansını ölçmek ve tecrübe aktarımı olduğunu dile getirdi.
İran ile Katar arasında havacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İran Hava Yolları Koruma Sözcüsü, İran ile Katar Hava Yolları Başkanlar arasında işbirliği anlaşmasının da imzalandığını duyurdu. İran Hava Yolları Sözcüsü Mir Ekber Razavi, bugün yaptığı açıklamada Katar Hava Yolları Başkanı Muhammed Falih Hicri'nin dün İran Hava Yolları Başkanı Kaptan Muhammed Muhammedi Bahş ile İran Havacılık Kapasitesinin 2022 Dünya Kupası oyunları sırasında kullanılması konusunda görüş tatilinde bulunduğunu belirtti. Razavi, iki gün süren görüşmelerin ardından İran ile Katar arasında havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 894 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.429, vaka sayısı ise 7.247.601'e çıktı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdi. Görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Fitch Ratings yayınladığı raporda Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdiğini, görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini açıkladı. Fitch'in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürmesine ilişkin şu ifadelerde yer aldı. Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor. Fitch, hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makro ihtiyatı politikaların ve daha sıkı sermaye akışı yönetimi önlemlerinden makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını düşünmektedir. Bloomberg'in aktardığına göre Fitch yayımladığı raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini, hızla yükselen enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisini ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikalarına rağmen Aralık 2021'den bu yana %14'te tuttuğuna dikkat çekti. Kuruluş 2022'de yıllık enflasyonun ortalama %71.4'e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın %57'ye gerileyeceğini açıkladı. Fitch 12 Şubat'ta aldığı karar ile Türkiye'nin kredi notunu BB- B+'ya indirdiğine, görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Fitch bu tarihte yayınladığı raporda daha sık ve yoğun politika odaklı finansal stres dönemlerinin Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaş, gıda güvenliği ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la Ukrayna'daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada da Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeler sırasında Ukrayna'daki duruma vurgu yapılarak uluslararası ve bölgesel gündem hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Kaydedilen açıklamada Ukrayna makamlarını daha önce varılan barış anlaşmalarından geri çekilmeye teşvik eden Kiev rejiminin militarist emellerine yönelik Batı'nın daha fazla desteğinin kabul edilemezliği konusundaki Rusya'nın ilkeli tutumu vurgulandı ifadelerine yer verildi. Yabancılar dahil Ukrayna'daki sivillerin ve ekonomik operatörlerin güvenliğini sağlamak için diplomatik ve askeri departmanlar arasındaki çabaların daha fazla koordinasyonun öneminin vurgulandığı ifade edilen açıklamada iki bakanın Rusya ve Türkiye arasında Karadeniz'de ve çok taraflı yapılar çerçevesinde etkileşimi dahil diğer uluslararası konulara değindiği aktarıldı. Her iki bakanın 2022'de Rusya ve Türkiye arasındaki en yüksek düzeydeki siyasi diyalog dinamiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarılan açıklamada bakanların Rusya ve Türkiye yöneticilerinin yüz yüze görüşme dahil yakın temasları sürdürmeye hazır olduklarını yineledikleri belirtildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için planlanan tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gıda krizinin çözümüne yönelik diplomatik çalışmaları ve direktifleri kapsamındaki görüşmelerin olumlu gelişeceğini belirtti. Akar, Türkiye'nin taraflarla temaslarını sürdürerek kolaylaştırıcı rolünün gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya, hem Ukrayna, hem de Birleşmiş Milletler temsilcisiyle görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı da sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını da bekliyoruz şeklinde konuştu. İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan iki nakli uçağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için hazırlıyoruz, çalışıyoruz ifadesini kullandı.
Bir güvenlik kaynağı yaptığı açıklamada IŞİD kalıntılarına ait iki merkezin imha edildiğini duyurdu. Irak Haçlı Şabi Teşkilatı'nda bir güvenlik kaynağı yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin Ramadi'nin batısında yer alan Hadiye Çölü'nde düzenlediği bir operasyonda IŞİD teröristlerine ait iki merkezi imha ettiklerini belirtti. Aynı kaynak IŞİD teröristlerinin söz konusu merkezleri rehin alma ve güvenlik güçlerine saldırma gibi eylemleri için kullandığına temasla, bu merkezlerde IŞİD teröristlerinin yüklü miktarda silah depoladığını vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Li Xian, Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ailesine taziyelerini iletti. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zhao Lixian yaptığı açıklamada Çin'in saldırı nedeniyle şoka uğradığını belirtirken Abe, bir zamanlar Japonya'nın Çin ve Çin ile bağlarının güçlendirmesine katkıda bulunmuştu. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz ifadelerini kullandı. Zhao saldırının hemen sonrasında yaptığı açıklamada Abe'nin hayatı tehlikeden kurtulup en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilediklerini belirtmişti. Çin'i yöneten Komünist Parti'nin yayın organı Global Times gazetesi, Abe'nin ölümünün ardından yayınladığı haberde eski Japon Başbakanı'nın Çin kamuoyu açısından tartışmalı bir figür olduğu yorumuna yer verdi. ABD-Çin de ikili ilişkilere katkısını bizatihi kendisi bozan, tartışmalı bir figür olarak hatırlanıyor. Başlıklı haberde Japon siyasetçinin iktidarı döneminde 2013-2018 yıllarında Çin'e yaptığı ziyaretlerle iki ülke arasında bazıları buzları kırdı ve ilişkileri de geliştirdi. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Japon askerlerin mezarlarından bulunduğu Yasukuni toprağına yaptığı tartışmalı ziyaretinde ülkesinin işgal tarihine yönelik inkarcı tutumunun Çin kamuoyunda da kötü şöhrete sahip olmasına yol açtı değerlendirmesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna'ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Açıklamada Rus hava savunma sistemleri son bir gün içinde Kharkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenova, Yakovenkova, Peski, Ratovski, Gurushevka, Chernovi, Oskol ve Denovsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatokrsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna'ya ait 15 insansız hava aracını imha etti denildi. Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin Kharkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen 6 mermiyi önlediği kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Bali'deki G20 toplantısında dışlandığına dair hikayeler uydurduğunu belirtti. Zaharova, Blinken'in Amerikan Başkanı Joe Biden ile ilgili Biden'e tanıyan herkes onun açık, anlaşılır ve kendi adına konuştuğunu bilir şeklindeki sözlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı. Çoğunluğun sizi hatırlatamadı. Bir dizi forum etkinliğini görmezden gelerek kendi kendine tecrite sürükleyen sesiniz. Bay Blinken, şimdi de kendi başarısızlığınızı haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyorsunuz. Herkesin Rusya'yı tecrit etmesini, bizzat nasıl talep ettiğimizi bize anlattılar ve talepte bulunduğunuz herkes mevcut yönetiminizi rezil bir sorun beklediğini bildiği için arkanızdan görüyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Britanya'da iktidar krizi ve Boris Johnson'un istifası etrafında. Britanya'nın tartışmalara yol açan Başbakanı Boris Johnson sonunda resmi olarak Muhafazakar Parti liderliğinden geri çekildi. 3 yıldan kısa bir süre önce Boris Johnson, Britanya'nın muhafazakarlarını 1987'den bu yana en büyük seçim zaferine götürdü. Ancak Perşembe akşamı 2 yıl 349 gün sonra Başbakanlık ofisi önünde konuşan Johnson, nihayet Muhafazakar Parti Genel Başkanlığından istifa etmeyi kabul etti ve sonbahara ve yeni bir seçime kadar Muhafazakar Parti liderinin seçilmesine dek başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi. Johnson şimdi de kabine kayyımı ve geçici başbakan olarak İngiliz hükümetine başkanlık edecek. İngiliz Muhafazakar Partisi mevcut durumda avam kamerasındaki sandalyelerin çoğunluğuna sahiptir. Sonuç olarak bu partinin yeni lideri bu ülkenin başbakanı olacak. Johnson'a göre Muhafazakar Parti'nin yeni liderini seçme planı önümüzdeki hafta açıklanacak. Ancak Johnson'un 2019 seçimlerindeki büyük zaferine rağmen neden şimdi Londra'daki Downing Street 10'daki ofisinden ayrılmak zorunda kaldığı muamma. Pinsel skandalı kuşkusuz İngiltere'deki mevcut güç krizinin en önemli faktörlerinden biridir. Hikaye, Boris Johnson hükümetinin Muhafazakar Parti'nin genel başkan yardımcısı ve parlamentodaki muhafazakar temsilcilerin performansını izlemekten ve denetlemekten sorumlu olan Chris Pincher olayındaki davranışı nedeniyle eleştirmesiyle alakalıdır. Pincher iki erkeğe taciz yapmakla suçlandı ve bu bazıları yıllar öncesine dayanan bir dizi suçlamaların da ortaya çıkmasına yol açtı.
Partygate olarak da bilinen korona kısıtlamalarının zirvesinde İngiltere Başbakanlık binasında parti düzenlenmesi olayının açıklanması ise bir protesto dalgasına ve Boris Johnson'un istifası ise baskıya da neden olan bir başka etkendi. Yaşam maliyeti ve masraflarının artması, krizi ve artan vergiler İngiltere'deki mevcut iktidar ve yönetim krizinde başka bir faktör. İngiltere'de enflasyon 2022'de keskin bir şekilde artarak 40 yılın en yüksek oranı olan %9.1'e ulaştı. Johnson'un yönetimi ise Nisan ayında vergileri artırdı ve durumu hassaslaştırdı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer bu dönemde şöyle bir açıklamada bulundu. 10 yıllardır yaşanan en kötü yaşam maliyeti krizinin ortasında hükümet işçilerden alınan gelir vergisini artırmaya karar veriyor. Akıl almaz bir durum dedi. Bir diğer yandan Boris Johnson, Brexit sürecini tamamlamasının ardından muhafazakarların ezici desteğini kazanmıştı. Ancak bu kabul ve memnuniyet dalgası kısa sürdü ve eski danışmanı Dominic Cummings, Johnson'u defalarca kontrol eden çıkıp ileri geri giden bir alışveriş el arabasına benzetti. Mevcut karışık durumda ise şimdiden Johnson'un yerini kimin alacağına dair spekülasyonlar ve eski hükümet bakanlarının da isimleri rakipler listelerinde görünüyor. Gelecek ve tanıtılacak olan yeni İngiltere Başbakanı muhakkak ki yurt içinde ve yurt dışında büyük zorluklarla karşılaşacağı bir durumda hükümetin başına geçecek. Enflasyon endeksindeki eşi görülmemiş artışlar ve hayat pahalılığındaki dizginsiz durum İngiltere'yi son yarım yüzyılın en kötü ekonomi koşulları ile karşı karşıya bırakmıştır. Bununla birlikte İngiltere mevcutta Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en büyük ikinci askeri yardım sağlayacak. Şimdi ise İngiltere'yi Rusya ile doğrudan karşı karşıya bırakan ve Londra'da pek çok muhalife bulunan Johnson'un bu mirası ile yeni İngiltere Başbakanı'nın nasıl bir politika izleyeceğini bekleyip görmemiz gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Japonya eski başbakanının suikastle öldürülmesi etrafında. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonya'nın önemli uluslararası medya kuruluşlarından kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde bu sabah konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramıştı. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'nin konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradığı ve yaralandığı bildirilmişti. Japonya eski başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Japonya'nın eski başbakanı bu ülkenin pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinden sadece 2 gün önce öldürmesi, belki de bu seçim turu için özel bir acınma ve ajitasyon atmosferi yaratabilir. Özellikle anketler Shinzo Abe'nin partisinin yaklaşan seçimlerde kesin bir zafer kazanacağını tahmin ettiğinden bu sürecin Japon anayasasını değiştirme tartışmasının daha fazla ivme kazandırabilirliğinden dolayı bu durum daha da önemli hal almaktadır. Japonya'da en uzun başbakanlık rekorunu elinde bulunduran Abe 2020'de hastalık nedeniyle istifa etti. Ancak 2012'den 2020'ye kadar 8 yıl başbakanlık görevini sürdürdü. Japonya'nın eski başbakanı iktidardan ayrıldıktan sonra Liberal Demokrat Parti içindeki siyasi faaliyetlere ağırlık vermiş ve son günlerde çeşitli mecralarda yaptığı konuşmalarda bu dönemdeki seçim kampanyalarında kendi partisinin halk arasındaki konumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Shinzo Abe'nin bir seçim konuşması sırasında dünya medyasında hızla yayılan bir suikast girişiminde öldürülmesi farklı ülkelerdeki birçok insan için düşündürücü ve inanılması güç bir olaydı.
Japonya'nın silah taşıma konusunda çok katı kanunlara ve kurallara sahip olması insanların izin ve ruhsat alsalar bile sadece havalı tüfek ve pompalı tüfek kullanabilecekleri gerçeğinin yanı sıra Japonya silahlı eylemin en az olduğu ender ülkelerden biri olması bu hususta bin bir ihtimale sebebiyet vermektedir. Örneğin 2014'te Japonya'da yalnızca 6 silahla bağlantılı ölüm meydana geldi ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 33.599'la kıyasla önemli bir fark gösteriyor. Gerçeği yapılan soruşmalarda ve sorgularda ise katil aile ve meselelerden dolayı ailesinin kötü mali durumunun Shinzo Abe ve onun bağlı olduğu şirketlerden kaynaklı olduğu öne sürülmekte. Japonya'da yaklaşmakta olan parlamento seçimleri, Liberal Demokrat Parti lideri Shinzo Abe'nin seçimleri sadece 2 gün kala dünyaya gözlerini yumduğu sırada yapılacak ve belki de bu ölümcül ve acı olay parti üyelerinden Abe'nin siyasi ve ekonomik mirası sayılabilecek iç ve dış politikalarındaki planlarını sürdürmek, iradelerini de artıracak ve onları daha da kararlı kılacaktır. Washington'daki Stimson Japonya Merkezi Müdürü Yuki Tatsumi, Abe'nin 2020'de istifa etmesinden sonra Suga'nın seçilmesinin Shinzo'nun başlattığı tüm siyasi girişimlerin devamının garantisi olduğunu söylüyor. Ona göre Abe'nin Japonya'da ekonomik reformlar için kapsamlı planları vardı. Bu yüzden Japonya'daki büyük boyutları nedeniyle bu programa Abenomics adı verildi. Abe aynı zamanda dış politikalarında da yer faaliyetlerini sürdürdü ve Japonya'nın anayasasının değiştirmesi ve 2. Dünya Savaşı'nın da ardından iç ve dış koşullara uygun olarak yazılan anayasanın değiştirilerek uluslararası güvenlik alanında ülkenin varlığının güçlendirilmesi siyasetini izliyor. Abe, Japonya'nın anayasasında ulusun egemenlik bir hakkı olarak savaşı ve uluslararası anlaşmazlıkları çözmenin bir yolu olarak tehdidi veya güç kullanımını sonsuza dek reddeden Japonya Anayasası'nın 9. maddesine değiştirmeyi çalıştı ancak bu henüz gerçekleşmedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Ta Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. İslam dünyasının en büyük ve önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nı idrak etmekteyiz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak siz değerli dinleyicilerimize tebrik mesajlarımızı sunuyor ve bu münasebetle ilgili röportajımızda Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatli ile yapılan röportajı dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime başlamadan önce Zat-ı Ali'nizin bütün insanlık aleminin ve hasreten İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bildiğiniz üzere bayram, Kurban Bayramı'nın önce bir kelime analizini yapıp daha sonra bir iki kelime arz etmek istiyorum. Bayramın Arapçası Eid kelimesinden geliyor. Eid, avdet yani geriye dönüş, öze dönüş anlamını ifade ediyor. Kurban da yakınlık anlamına geliyor. Yani biz buradan baktığımız zaman me'at kelimesiyle Eid kelimesinin de aynı kökten geldiğini görüyoruz. Me'at kelimesi de yani yeniden bir araya gelmek, yeniden varlık sahnesine çıkmak anlamını ifade ediyor. Dolayısıyla Eid ile Me'ad'ın arasında bir ortak anlam vardır. Yani bayramlar da insanın özüne dönmeyi, özünü anlamaya çalışmayı, bu süfli alemden, dünya hayatından, meşgaletinden kurtulup bir an için kendisine gelmeyi ifade eder. Bildiğiniz üzere dünya edna kelimesinden geliyor. Edna yani aşağı hayat. Hayatın en aşağı seviyesi, en düşük seviyesi. Hayat-ı dünya dediğimiz zaman yani hayatı en aşağı seviyeden yaşamak anlamına geliyor. İnsan kelimesi de ünsiyetten yani bu aşağı hayata alışkınlık, alışan anlamını ifade ediyor. Dolayısıyla insan yani bu aşağı hayata, hayatın en düşük seviyesine alışık olan bu insanın kendisine avdet etmesi, kendisine dönmesi için Cenab-ı Hak İslami literatürde arz etmek istiyorum. İki tane bayram bizler için göndermiştir. Ve yine çok iyi biliyorsunuz ki saadetin, mutluluğun merkezi cennettir. Yani cennette sadece Allahu Azze ve Celle insanlar için saadet ve mutluluk üretir. Cennet bu mutluluk ve saadetin üretim merkezidir. Adeta cennetin o saadetinden, mutluluğundan insanlar tatsınlar diye, o huzurun, mutluluğun, saadetin ne olduğunu anlasınlar diye onlardan bir tadımlık olarak bayram adıyla yeryüzüne göndermiştir. Yani gördüğünüz üzere bütün milletlerde, bütün dinlerde, bütün inançlarda mutlaka bir bayram vardır. Ve o inanca müntesip olan insanların tümü, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, hastasıyla, genciyle o günlerde bir mutluluk hissinde olurlar. Dolayısıyla cennetin o mutluluğundan yeryüzüne insanlığa yansımış olan o tadımlık mutluluğu herkes belirli bir kısa süreç içerisinde yaşamış bulunurlar. Bundan dolayı bizler özellikle İslam alemi bugünlerde bu mutluluğu tadma üzerine gelmiş ve bu atmosferi teneffüs edecek bir zaman dilimi içerisine girmiş bulunmaktayız. Diğer bir mesele, bu kurban meselesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın 4-5 bin yıldır yeryüzünde tevhid dinine müntesip olanlarının tatbik ettikleri bir önemli meseledir. Daha doğrusu bugünlerde dünya özellikle İslam alemi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sahnesi haline gelmiştir. Bu günler İbrahim'in sahnesinin sergilendiği günlerdir. İbrahim ve İsmail'in sahnesinin sergilendiği bir gündür. Özellikle de Hac'da ve Mina'da hacılarımız İbrahim sahnesinde İbrahim ve İsmail rolünü alıyorlar. Onun provasını yapıyorlar. Hazreti İbrahim'in tevhid dinine lebbek diyorlar. Mina'nın dışındaki o bölgelerdeki Müslümanlar da bir tür öyle bir sahnede yer almak, İbrahim İsmail rolünü oynamak için bunlar da müstahap olarak, sünnet olarak veya kim mezheplere göre vacip olarak bir kurbanlık eda ediyorlar, kurbanlık kesiyorlar. Fakat bence asıl saadetin geleceği gün özellikle Müslümanların kendilerine döneceği, kendilerini anlayacağı, kendilerini gözden geçireceği, yeryüzüne niçin geldiklerini, dinin bunlara yüklemiş olduğu misyonu kavrayacakları, dinin bunlara vermiş olduğu istikamette yürüyecekleri bilincine sahip oldukları takdirde asıl mutluluk o zaman gelecektir. Biz bugünlerde özellikle son yıllarda takriben İran İslam Cumhuriyeti'nde İslam'ın uyanıştan sonra Müslümanların müşterek düşmanları, biz Müslümanlara bu mutluluğu tatma fırsatı vermediler. Yani bir tür Allah ruhunu şad etsin, Hümeyni rahmetullahi aleyhin vasıtasıyla Müslümanların uyanmasını Müslümanlara ağır bedellerle ödetmeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Ne güzel uykudaydınız, ne güzel derin bir rüya içerisindeydiniz. Siz niçin uyandınız, niçin gözünüz açıldı, niçin bizlerin yaptıklarını fark ettiniz, öyleyse gelin bunun bedelini ödeyin gibi bir takım düşüncelerle Müslümanlara ağır bedeller ödetmektedirler. Bundan dolayı şahsi kanaatim Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Bahreyn'de, Lübnan'da, yani İslam coğrafyasının her tarafında bu kanların akıtıldığı ve Müslümanların halen ne oldukları bilincine, şuuruna varamadıkları böyle bir dönemde bizlerin mutluluktan bahsetmesi çok zor geliyor bana. Daha doğrusu Müslümanların ilk yapmaları gereken mesele kurban gitmekten kendilerini korumalarıdır. Yani nefislerinin, şehvetlerinin, şöhretlerinin, asabiyetlerinin, dünyaya düşkünlüklerinin tesiri altında kalarak o tür değersiz şeylere kurban gidenler Allah için kurban edemezdir. Kurban gitmekle kurban etmek çok ayrı bir şeydir. Ancak kurban gitmeyenler, yani nefislerine yenik düşmeyenler, ortak düşmanlarının ilelerine yenik düşmeyenler kurban edebilirler. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı şeytan ne kadar ihva etmek istedi, ne kadar aldatmak istediyse bunlar nefislerine yenik düşmedikleri için Hazreti İbrahim evlatlık duygusunun tesiri altında kalmadığı için, İsmail Aleyhisselam yaşama sevincinin tesiri altında kalmadıkları için, o duygulara kurban gitmedikleri için bunlar kurban etmeyi başarabildiler. Ve o gün bugündür onların o amelleri 4-5 bin senedir bir güneş haline dönüşmüş. Bütün insanlığa ışık tutacak bir hale gelmiş. Ve o güneş yörüngesine muvahhidleri, muhlisleri, muttakileri, mütedeyyinleri, ebrarları almış. Kendisiyle birlikte o yörünge içerisinde seyredip gitmektedir. Ve kıyamete kadar da gidecektir. Hülasa etmemiz gerekirse, bayramlar öze dönmenin, bilinçlenmenin, kendini gözden geçirmenin en önemli araçlarından bir tanesidir ve ilahi lütufların bence en büyüklerindendir. Hasreten bugünler bayram günleri duaların kabul olduğu günlerdir. Hepimiz La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bütün Müslümanlar birliğimiz için, dirliğimiz için, hürriyetimiz için, özgürlüğümüz için, kendimize dönüşümüz için Kur'an'ın, sahih sünnetin, ehli beytin etrafında toplanmak için, velayeti fakihin düşmanlarının helak olması için, Müslümanların zafere ulaşması için çok ama çok dua etmemiz lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hak bilinçle yapılan duaları geri çevirmeyecektir diye bir taahhüdü vardır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatli ile mübarek Kurban Bayramı münasebeti üzerinde konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere. Risalet gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın İran'ın petrol sanayisine ve aynı zamanda İran'ın petrolünü satmasına yardım etmeleri bahanesiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Çinli şirketlere karşı yeni yaptırımları uygulamasını eleştirerek reddetmesi, İran yapımı antikanser nano ilacın uluslararası arenada yoğun ilgi görmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı tüm düşmanların direnişe karşı hedeflerinin başarısız olduğunu ve direnişi zayıflatmak veya yok etmek isteyenlerin hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyettin şu açıklamada bulundu. Lübnan'da birkaç gün önce ülkemizin haklarını ve deniz zenginliğini savunmak ve şahit olduğumuz un, ekmek, ilaç ve diğer sorunlar konusunda Siyonist düşmanla mücadeleye ilişkin yaşananlar geçtiğimiz yıllarda bahsettiğimiz her şeyin tamamen doğru olduğunu göstermektedir. Bu konuları dikkatle inceleyen herkes, Lübnan'da halka karşı dürüst olmayan, onlara ihanet eden bazı politikacıların olduğunu anlar. Bağımlılıkları ve aptallıkları ile Amerika'nın vaatlerini arkasında duranlar Lübnan'ın zenginliğini koruyabilir mi ve ülkenin geleceği onlara emanet edilebilir mi? Ve bu insanlar halkın ekonomik ve geçim durumuyla ilgilenebilir mi? Şeyh Safiyettin açıklamasını şöyle sürdürdü. Bizim sorunumuz Lübnan'da seçenekleri her zaman sınırlı olan bir sınıf ya da grup olmasıdır. Çünkü onlar Amerikalılardan ve Fars Körfezi'ndeki bazı Arap ülkelerinden korkuyorlar. Bu kişiler korkuyor ya da nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Bu kişiler kulaklarını ve akıllarını Amerikan Büyükelçiliğine teslim etmişlerdir. Amerika birçok durumda bahsi geçen kişileri tehdit etmiş ya da vaatlerde bulunmuştur. Ama biz bu duruşlarla ülke inşa edilmeyeceğini biliyoruz. Ülkeyi inşa etmek cesaret ve fedakarlık ister. Bizim insanlara sunduğumuz şey zulüm ve batılla mücadele ve düşmanların yenilgisi için somut gerçekler ve Lübnan'ın ve bölgenin gerçeğinin sesidir. Yıllarca direnişin yenilmesi ve yıkılması üzerine bahse girenler hayal kırıklığına uğradılar ve güçsüz kaldılar. Düşmanlar direnişi ne kadar hedef alırsa alsın direniş bir dağ gibi sağlam kalacak ve düşmanların hayalleri yıkılacaktır.
Tahran Radyosu.
Et
İtilat gazetesinde Amerikalı işgalcilerin Suriye petrolünü çalmaya devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Yemen Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, işgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun ihlallerine değindi. Muhammed Abdüsselam şunları kaydetti. Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Taiz Eyaleti'nin ve Yemen'in diğer eyaletlerinin yollarının yeniden açılması için 3 öneride bulundu. Ancak işgalci koalisyon bu önerileri reddetti. Karşı taraf aslında birkaç farklı taraftan oluşuyor. İşgalci koalisyon yol konusunu suistimal ediyor ve şantaj yapıyor. Karşı tarafın tutumu Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin insani planlar sunmasına ve vatandaşların menfaatini her şeyin üstünde tutmasına neden oldu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Taiz'deki milisleri de bu yolun yeniden açılmasına karşı sabotajda bulunmaktan ve yolculara yönelik herhangi bir saldırıdan ve bunun sonuçlarından sorumlu tuttu. Yemen'de geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler gözetiminde açıklanan ateşkes anlaşmasının şartlarından biri de Taiz şehrindeki yolların ve geçişlerin yeniden açılmasıydı. Hemşehri gazetesinde Amerika'da yönetime karşı güvensizliği konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Gallup ait bir anketin sonuçlarına göre 2021 yılından bu yana Amerika'da Cumhurbaşkanlığa güven %38'den %23'e düşmüştür. Yüksek mahkemeye güven de geçen yıllardaki en düşük seviyeye yani %25'e düşmüştür. Gallup anketi bu düşünce kuruluşun 1993 yılından bu yana Amerika'nın 14 ana kurumu üzerinde uyguladığı yıllık gözlemlemenin bir parçasıdır. Amerikan kurumları arasında %7'lik bir oranla Kongre'ye güven en düşük seviyede yer alırken, Kongre'yi %11'lik bir oranla televizyon kanalları izlemektedir. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kurban Bayramı, Kulluk ve İbadet Bayramı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir Kurban Bayramı sevincini daha hep birlikte yaşıyoruz. Kulluk ve ibadet bayramı olan Kurban Bayramı dolayısıyla tüm İslam dünyası ve Müslümanları tebrik ederek sizleri bu münasebette hazırlamış olduğumuz sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Kurban Bayramı, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsmail aleyhisselamın hatırasını canlandırırken gerçekleri arayan müminlere indirilen ilahi emirlere karşı tam teslimiyeti gözler önüne seriyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesme geleneği, Hazreti İbrahim aleyhisselamın Allah dergahına yaklaşma çabaları ve en aziz varlığını Allah yolunda kurban ederek teslimiyetle beraber rızanın doruğunu sergiliyor. Yüce Allah da bu kulluk ve teslimiyeti görünce Hazreti İbrahim aleyhisselama kurbanlık için bir koç gönderiyor. Ramazan, Bisset, Kadir ve Kurban gibi İslami bayramlar çok önemli olayları zihinlerde canlandırırken ibret alanları için çok eğitici, yapıcı ve önemli dersler ve konular içeriyor. Bayram, semavi nimetlerin müminlere indirildiği anlamına geliyor. İslam kültüründe ise insanların günah ve masiyet işlenmedikleri gün bayram sayılır. Eid, bayram, kelime anlamı olarak rücu etmek ve avdet etmek anlamındadır. Ve kurban ise onun vasıtası ile Yüce Allah'a yakınlaşmaya çalışılan her şeydir. Bu yüzden Eid-i Kurban, Kurban Bayramı, insanın ilahi takarrub makamına geri dönüşüdür. Bu makam, nefsani heva ve hevesler ile teship, kendini yetiştirme, özel fırsatları kullanma sayesinde mücadele sayesinde kazanılır. Birçok zorluklara katlanmak, dünyevi bağlardan kurtularak ahiret durağına ulaşan Kabe ziyaretçileri ve bugünü ilahi özel günlerden bilenler Kurban Bayramı'nı kutlarlar.
Tahran Radyosu.
Bugün de Müslümanlar Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamı saygıyla anarak tarihe müvahhid olarak adları geçen bu büyük iki insanın fedakarlığından ibretler alarak bir kez daha kendi asi ve günahkar düşüncelerine gem vurup inançlarını bencillik ve kibir ile mücadele gönderiyor. Böylece Cihad-ı Ekber olarak bilinen nefsani istekler ile büyük mücadele meydanından zaferle çıkıyorlar. Kurban Bayramı, gerçekleri arayan Müslümanların karşısına Yüce Allah'ın emirleri önünde mutlak teslimiyetin sembolü olan Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamı hatırlatırken gerçek Müslümanların sadece dilde ve sözde değil tüm benlikleri ve varlıkları ile Yüce Allah'ın vahdaniyeti ve peygamberinin nübüvvetini tasdik ederek hak ve hakikate teslim oldukları gündür. Maneviyat yolunun büyük önderi olan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bir kurban bayramı gününde dünyaya bağlılıklardan kopma konusunda şöyle buyurdu. Bilin, öyle ki dünya bitmiş ve veda ettiğini ilan etmiştir. İyilikleri bilinmemiş, hızla sırt çevirerek geçmektedir. Ahalisini mahvolmaya sürüklemiş ve komşularını ölüme sürüyor. Ey Allah'ın kulları! Sonu yok olmak olan menzilden göç edin. Sakın arzular size musallat olmasın. Uzun yaşayacağınızı düşünmeyin. Kurban Bayramı Allah dergahına yakınlaşma kutlamasıdır. Bu anlam ancak ve ancak tüm dünyevi parangalardan ve geçici aldatmalardan kurtulmakla gerçekleşir. İslam dünyasının bu büyük bayramı dolayısıyla bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini kutluyoruz. Hac ibadetinin tüm menasiki başlangıçtan sonuna kadar çeşitli şekillerde gerçekleşmesine rağmen birlik içindeki bir ruha sahiptir. Onun hayatı ve doğurganlığı ise bu ruh sayesinde, yani ilahi kata yakınlıkta tecelli buluyor. Bu konu ise kurban bayramı ve sembolik olarak bir hayvanın kurban edilmesi şekliyle daha da tecelli buluyor. Zira bu gelenek Hazreti İbrahim aleyhisselamın ilahi dergaha yakınlaşma uğruna teslimiyet ve rızanın doruğunda en aziz varlığını, evladını kurban yerine götürüyor. Yüce Allah da onun bu kulluk ve teslimiyetini görünce kurban etmesi için ona bir koç gönderiyor. Kutsal İslam dini Yunanlılar ve Kenaniler, Mısırlılar ve Avrupalılar gibi eski uygarlıklar ve kavimler arasında insanı kurban etme, ayrıca putlara kurban kesmek, insanları ve kurbanlıkları yakmak gibi çirkin gelenekleri reddediyor. Ve kurban bayramında kurban kesmenin bir nevi ibadet olarak halkın yararına ve yoksullara yardım ve infak şeklinde olması gerektiğini emrediyor. Ehli sünnetin büyük yorumcularından Fahri Razi şöyle diyor. Cahiliye dönemi insanı kurbanlık etini yemiyordu. Zira kendilerini yoksullardan daha üstün görüyordu. Bu yüzden Allah kafirler ile muhalefet ve yoksullarla eşitliği sağlamak ve alçak gönüllüğü yaymak için Müslümanları kurbanlık etini yemeyi emrediyor. Belki de İslam bu sebepten dolayı kurban bayramında oruç tutmayı haram kılmıştır. Böylece herkes kurbanlık etinden yiyebilir ve kimse oruçlu olduğunu bahane edemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle anlatılıyor. Ve Yüce Allah bu kurbanı miskinlerin ete doyması için karar kıldı. Öyle ise onu yiyin. Fakihlerin birçoğu Hac suresinin 36. ayetine istinad ederek kurbanlık edeni Müslüman olmayana bile verilebileceğini belirtiyorlar. Nitekim rahmetli İmam Hümeyni'nin kaleme aldığı Hac Menasiki kitabında şöyle yazılıyor. Kesilen hayvan etinin üçe bölünmesi ihtiyattandır. Bir kısmı hediye verilsin, bir kısmı sadaka verilsin, bir miktarı yenilsin ve müminlere sadaka verilsin. Eğer kesilen hayvandan bir miktar veya hepsi fakir yoksullara verilse sorun olmaz. İslam dini kurban kesilmesi için çeşitli fıkhi hükümler belirlemiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin siyeri ve ehli beytinden birçok rivayete göre kurbanlık hayvana kesilmeden önce su verilmeli ve hayvan kesimi en iyisi gündüz vakti yapılmalı ve gece kesiminden uzak durulmalıdır. Ayrıca kesim sırasında Bismillah demek ise vaciptir. En'am suresinin 119. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenden, hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak
saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Yine En'am suresinin 121. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah'ın ismi anılmadan kesilen hayvanların etlerini yemeyin. Çünkü bu Allah'ın yolundan çıkmaktır. Muhakkak ki şeytanlar kendileriyle işbirliği halindeki dostlarına sizinle mücadele etsinler diye sürekli telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız o zaman siz de hiç şüphesiz müşrik olursunuz. Bir hayvanı keserken bir canlının canını alıyoruz. Bu yüzden bu can almanın Allah'ın izniyle olması gereklidir. Hayvanın kesimi sırasında Allah adının zikredilmesi, böylece hayvan kesiminin de gerçek sahibi olan Hak Hazretinin izniyle yapıldığı, insanlara ele geçirme ve kullanma izni verenin de Yüce Allah olduğu anlatılıyor. Bu konunun hatırlatılmasının bir başka özelliği de vardır. Zira kesim sırasında Allah'ın adının zikredilmesi, insanın elinin kan akıtmaya alışmamasını engelleyebilir. Diğer yandan tarihi belgeler ve anlatılanlara göre Bedevi Araplar kurban keserken kendi büyük putlarının adını zikrediyormuş. Örneğin El-Lat-ul-Uzza deniliyormuş. İslam dini bu sebepten dolayı bu çirkin alışkanlığı kökünden kurutmak için hayvan kesimi sırasında Allah'ın adının zikredilmesini emrediyor. İnsan Allah yolunda kurban vererek fedakarlık, özveri ve direniş ruhunu kendinde ihya ediyor. Aslında kurban kesmenin felsefesi, kurban kesenin Allah'a doğru yakınlaşması ve takvaya ulaşmasıdır. Kurban kesmek, Allah'ı hoşnut ederken insanın da gelişme ve yücelme basamaklarıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuda yaptığı açıklamada kurbanlığın eti ve kanından Allah'ın bir yararı olmadığı, sadece ona kullarının takva ve dindarlığının ulaştığını buyuruyor. Nitekim mübarek Hac suresinin 36. ayetinde kurbanın hayır ve bereket sebebi olduğu açıklanırken yine aynı surenin 37. ayetinde kurban kesmenin de takva ve felaha sebep olduğunu belirterek şöyle buyruluyor. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinizde verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müşteri. Aslında bu mübarek ayete göre kurbanlık kesmede önemli olan insanın kurban keserek ulaştığı maneviyattır. Böylece kulluk yolunda adım atarak Yüce Allah'a yakınlaşır. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde yapılan ibadetlerin kabul sebebinin takva olduğu belirtilirken, ayetin sonunda ise hayvanların insanın hizmetine verilmesine işaret edilerek, insanları ilahi hak yoluna hidayete erdirenin söz konusu büyük ve güçlü hayvanları insanların emrine veren olduğu, böylece onları Allah'a itaat yolunda kurban ederek yoksullara hayırda bulunmak ve kendi geçimlerini sağlamak için kullanmalarını emreden olduğu ifade ediliyor. Ayetin sonunda da iyilikte bulunanlar bu ilahi nimetleri ona itaat etmek ve Allah yolunda infak etmek için kullanmakla müjdeleniyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam, eşi Hacer ve İsmail'in imtihanları ve hikayeleri tüm din kahramanları, salih, seçkin ve Allah'ın sadık kullarının hikayesidir. İbrahim'in hikayesinde o hazret ilahi takarrübe ulaşmak için tüm umudunu kurbanlık yerine götürüyor ve hak emrine itaat etmek ve rıza gösterme kahramanı oluyor. Hacer de defalarca umut ve korkuyla sınanıyor ve Allah'a tevekkül ederek sabır makamına ulaşıyor. Büyük kurban yani İsmail ise Allah'ın rızasına razıdır. Bu büyük emre teslim olmuştur. İbrahim'in rızası, Hacer'in sabrı, İsmail'in teslimiyeti her biri insanın kalıcı öğretmenleri ve insanlığın modelidirler. Ve her biri dünyaya ebedi dersler veriyorlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha İslam dünyasının en büyük bayramlarından olan Kurban Bayramı'nı kutlarken Yüce Rahman Yegane Allah'ın dergahında kesmiş olduğunuz kurbanların kabul görmesini niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Çeşme Göl Ramyan ile tanıştıracağız.
İran topraklarından çok güzel ve muhteşem manzaralı birçok irili ufaklı su kaynakları vardır. Fakat İran'ın kuzeyinde Gülistan iyaretindeki çeşme göl Ramyan soğuk su kaynağı sadece İran değil, hatta dünyada bile diğer su kaynaklarından farklı olan, ona benzer sadece Amerika'da Wakulla göleti olan bir su kaynağıdır. Üç tarafı ormanlarla çevrili, bir yana da tarım arazilerine bağlanan çok farklı bir manzara oluşturan bir su kaynağı. Hiç şüphesiz bu güzel manzara her ziyaretçiyi etkiliyor. Eğer Çeşme Göl Ramyan ile daha yakından tanışmak istiyorsanız bizden ayrılmayın.
Çeşme Göl Ramiyan, İran'ın kuzeyinde Ramiyan kentinin 5 kilometre güneyinde bulunuyor. Jeolojik açıdan bu su kaynağı elips şeklinde bir çukur halinde ve adeta bir leğen şeklindedir. Uzunluğu 90, eni ise 80 metre olan Çeşme Göl Ramiyan'ın derinliği ise 44 ila 80 metredir. Suyu ise tabanından sağlanıyor. Soğuk suyu ve derinliği ve özellikleri nedeniyle yıl boyunca koyu yeşilde turkuaza dönüşüyor. Yapılan araştırmalar bu kaynağın sahip olduğu şekil, ölçü ve derinliği bakımından dünyada ender rastlanan bir kaynak olduğunu gösteriyor.
Çeşme Göl Ramiyan kalkerli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden derinliği zamanla ve yüzyıllar boyunca artmıştır. Dolayısıyla yıllar önce derinliği sadece 40 metre olduğu sürenen Çeşme Göl Ramiyan zamanla daha derinliği kazanmış ve günümüzde yaklaşık derinliği 80 metre ve hatta şimdilerde 120 metreye ulaşmış olabilir. Bu yüzden dünyada en derin serin su kaynağı tanınabilir.
Adının sebebine gelince bu kaynağın adının Türkçe olduğu söylenebilir. Türkçe'de göl, içinde su biriken derin bir çukura denir. Ayrıca bir ihtimal bu kelime Aramice dilinden kaynar kaynak anlamındadır. Tarih boyunca bölge nüfusu Gerail kabilesi ve Türk ırkından oluşmuştur. Çeşmegöl Ramiyan sahip olduğu tarihi, doğal ve antik geçmişiyle çeşitli dönemlerde birçok mitolojik kahramanlarla beraber anılmıştır. Bu kaynaktan Safeviler ayrıca Kaçarlar dönemindeki eserlerde ve kitaplarda Mor Havuz ismiyle söz edilmiştir. Ayrıca eski ve tarihi rivayetlerde adı Cennet Koridoru ve Palengsere olarak geçiyor.
Çeşme Göl Ramiyan bölgenin sanat ve kültürünün sembolik bir unsuru olarak özel konum ve öneme sahiptir ve eskiden beri ahali için hayır ve berekete sebep olmuştur. Daha ilginç olanı ise Ramiyan halkının geleneksel inancına göre kim bu kaynağı atlarsa ergenleşir ve büyük bir adam olur. Böyle bir inancın temeli ise Çeşme Göl Ramiyan'ın yüksek derinliği ve içine atlamak için büyük bir cesaret gereksinimidir. Yüzücüler buraya atlamak için hayatlarını tehlikeye atıyor ve böylece kendi cesaretlerini başkalarına göstermiş oluyor.
Ramiyan Gölü suyu bir yandan tarım arazilerine akarken ondan ayrılan üç çay da ormana akıyor. Taşkınlı da Gorgan Nehri'nin kollarından birine akıyor. O da Karaçay olarak biliniyor. Ramiyan bölgesinde çeşitli kaynakların bulunması, bölgenin bitki çeşitliliğinde büyük katkısı vardır. Ramiyan Gölü'nün etrafındaki bitki örtüsü meşe, geniş yapraklı ağaçlar ve alıç çalılarından oluşuyor.
Tabii ki bu bitki örtüsünün etrafında bizzat İran doğasının en önemli olaylarında biri olan Zerbin ormanları bulunuyor. Çeşme Göl Ramiyan etraftaki çeltik tarlalarını ve tarım arazilerini de suluyor. Tabii bölge halkının genelde çiftçi olması nedeniyle Çeşme Göl Ramiyan halk arasında büyük öneme haizdir.
Ramiyan Gölü'nün suyu aynı zamanda çeşitli balıkların yaşamı için uygun şartlara sahiptir. Buradaki balıklar ise genelde suda yaşayan böcekler ve yumuşakçalardan besleniyor. Tabii ki gölde bulunan balıklar bölge halkı için büyük besin değere sahiptir ve genelde onları olta ile avlıyorlar.
Bölgeye ziyaret düzenlemek hangi mevsimde olursa olsun çok güzel ve çekici olacaktır. Zira her mevsimin özellikle ormanlık alanında farklı güzellikleri ve manzaraları vardır. Tabii ki ilk bahar mevsiminde özellikle renkli çiçeklerin açtığı dönemde gölün suyu turkuazdır. Yazın İran'ın birçok bölgesinde havalar çok sıcak olmasına rağmen çeşme göl ramyanda ılıman ve hoş bir hava hakimdir. Sonbahar ise ağaçların bin bir rengi büründü dönemde ise doğa adeta insanın gözlerine bayram yaşatır. Kışın etraftaki doğaların karla kaplı olması nedeniyle ulaşım biraz zorlanacaktır. Bu yüzden en iyisi ilkbahardan sonbahara kadar bölgeye gitmektir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Allah'a emanet.